Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam şimdi bu hafta yine güzel konulara inşallah gireceğiz. Sizin bu güzel kitabınızdan terapistin sufi olursa tasavvufa göre kalbimizin halleri. Hocam hakikaten güzel konular var burada. Şimdi hocam bu hafta konusuna biraz değinelim istiyorum. Bazı tasavvufi uygulamalar, özellikle zikir, rabıta, tefekkür, eğer bir şeyh tarafından yaptırılmaz da salik veya bir çırak, evet, bu işi kendi başına yaparsa, sayısını, zamanını iyi kontrol edemezse, bundan hocam zarar görüyor. Ve siz buna paranoid mistik hezayana kapılma riski diyorsunuz. Nasıl bir şey hocam bu?
Ya hocam, sonuçta sufi yolu bir ruh sağlığı yoludur. Şimdi nasıl beden sağlığı ile ilgili bir konuda ilaç kullanırken, tedavi programları olurken ne lazım? Doktor lazım. Ha, böyle hafif diyelim ki nezle gibi böyle hafif rahatsızlıklarsa onu insan kendi başında üstesinden gelebilir. Ama ciddi bir hastalık söz konusu ise o zaman doktor kontrolünde ilaçları kullanması lazım. Kullanmasa ne olur? Kullanmasa o ilaç zarara dönüşür yani. Şimdi eczacı bile hastaya veremiyor. Kendince ilaç veremiyor. Bir reçete görmesi lazım. Çünkü o hastanın özel durumu var. Bir de tıpta bir kural var hocam. Hastalık yok, hasta vardır. Aradaki fark şu. Bir doktora tarif ediyorsun, işte birisinin bir yakırımı şöyle hastalığı var. Yok diyor, benim hastayı görmem lazım. Niye? Bir, tarifin yanlış olabilir. İki, o hastalıkla birlikte adamın başka özellikleri de olabilir.
Mesela hocam diyelim ki gripiz ama başka bir şeker hastalığı da var mesela. Kalp de var mesela.
Evet.
Doktor diyecek ki ya sende kalp var, bu ilacı kullanamazsın.
Yani.
Sende şu var, gripsin, tamam, herkese ben bu ilacı veriyorum ama evet, sende şu özel durum olduğu için evet, bu sıradan bir ilacı sana yazamam diyecek belki.
Yani kişiye özel çözümler üretilmesi gerekiyor. Aksi halde insan yaşadığı manevi halleri de danışması lazım. Diyelim ki rüyalar görüyordur, bazı zuhuratlar yaşıyordur. Bunlarla ilgili olarak danışmazsa, bir ustaya danışmazsa bu defa bunları yanlış yorumlayacaktır yani.
Hocam genelde tarikatlarda bir 6 aylık falan bir mühlet veriyorlar, evet, müride. Her 6 ayda gidiyor. O tesbihatın, evradın, ezkarın etkilerini söylüyor,
evet,
vazifeli şahsa. Bazen şeyh olabilir veya bazen de şeyhin vazifelendirdiği bir zat olabilir. O da azaltıyor, çoğaltıyor. Sizi başka, evet, bir derse, virde geçirebiliyor. Tekrar ettirebiliyor aynı evradı. Çünkü sizdeki manevi gelişimi görerek feedback diyoruz hocam, değil mi buna?
Evet, bir geri bildirim alıyor. Ona göre bir çözüm yol gösteriyor.
Şimdi hocam bazen bu WhatsApp gruplarında falan çok başıma geliyor. 1000 tane İhlas Suresi oku, 2000 tane bilmem Fatiha oku, 5000 tane şunu okursan.
Evet.
Ya kardeşim, bunlar çok zararlı şeyler.
Bir de şu zikirmatik falan diye bir moda var. Yani işte 10.000 ya da 100.000 defa Allah'ın belli bir isminin tekrar edilmesi.
Hocam siz burada ondan bahsetmişsiniz. Yani hadis kitaplarında geçen işte 50-100 sayısı var. Yani 100'ü geçmiyor genelde.
Evet.
Onlar bir zarar yok. Yani evet, insan günde hani 100 gram ekmek yese, 200 gram ekmek yese bir şey olmaz ama 10 kilo emeye başlarsa hani 10.000, 100.000 evet, sayısı. Tahmin ediyorum hocam şöyle bir şey oluyor. Ruh incelmeye başlıyor. Ama kontrolsüz bir incelme oluyor.
Evet.
Bu sefer kontrolsüz olduğu için de diğer alemlere girip çıkmaya başlıyor. Cinler alemini belki müşahede etmeye başlıyor. Melekleri derken bu sefer kaldıramıyor bu ağır yükü.
Evet, yani bu şeye benziyor hocam. Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir film çevrildi. Hani malum
Merkür mü bir şey diyorlar, evet, kendisine. Evet. Allah rahmet
yani
eylesin.
Yani gelmiş geçmiş en büyük hatırcı kabul ediliyor.
Ama genç yaşta vefat etti sanki.
Evet
hocam.
Yani sonraki dönemde aslında bu tür insanların menajerleri onun hayatına yön vermesi lazım. Vermeyince ne oluyor? Kendini kontrol edemez
yani
hale geliyor.
Orada bile bak hocam ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Evet, yani evet, bütün ömrü sporla geçmiş bir insan, beslenmesi, evet, ona göre. Hani emeklilik yaşı gelince onu artık ne yaparsın yap diye gönderiyorlar. Adamcağızın vücudu o şeye alışmış, spor, evet, yapmayınca bu sefer hastalıklar belki,
evet,
peyda oluyor.
Bir de şöhret var, ilgi var, sonra onlar birdenbire kayboluyor.
Yani psikolojik tarafı da var.
Tabii tabii.
Fizyolojik tarafı da var.
Fizyolojik tarafı da var yani. Evet, kesinlikle. Onun için tasavvufta her şey reçetelere bağlanmış ve kişiye özel bu reçeteler düzenleniyor. Hazır bir reçeteyi kullanmak o anlamda uzun dönemde problem oluşturur. Tabii çoğu insan problemi yaşamıyordur, şundan yaşamıyordur. O ilacın dozunu o kadar kaçırmıyor yani. O kadar burada ısrarlı olan, istikrarlı olan yok. Ama duyuyoruz özellikle bu meditasyon ve reiki geleneğinden bir şey bulamayıp da tasavvufa yönelen insanlar var hocam. Evet. Bakıyorsunuz ki şey diyorlar.
Esma terbiyesini hocam yazmışsınız
burada. Evet. Kalp çalışması ya da esma çalışması diyor. Mesela bir günde 20 bin tane vedud ismi. Ya bir kere tasavvufta bunun bir şeyi var. Nefsin mertebelerine bağlı olarak belirli esmalar verilir. Artı bu esmaların da birlikte ona eşlik etmesi gereken ruhsal olgunlaşmalar var.
Şimdi hocam bu halvetlikte bilhassa esma ile yani terbiye ve terakki oluyor. O nefsi emmaredeki belli, nefsi levamedeki belli.
Mülhimede,
hepsinin belli bunlar. Yani siz bunları tersine yapıyorsunuz belki.
Evet, tersinden bir de şey düşünün hocam. Hiç durmadan mesela varsayalım sadece Rahman isminin şeyini yapıyor. Şimdi hani tasavvufta vurgulanır ya her ismin insanda bir yansıması
var. Yani tecellisi
şimdi,
vardır.
Şimdi Ya Rahman, Ya Rahman elbette Rahman ismi muhteşem bir isim. Şimdi ama bunun yansıması diyelim ki merhamet. Şimdi ama hayat sadece merhametle yürür mü?
Yürümüyor.
Yürümez.
İşte Hristiyanlar hocam bunu yapmak istediler. Tanrı sevgidir dediler. Böyle bir sürü şey yaptılar ama şu anda en sevgisiz, en merhametsiz
insan onlar oldu.
Medeniyet, Batı medeniyeti işte Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da efendim petrolün olduğu her yerde bunlar gidip
kan döküyor.
Oraları kan döküyorlar. Sırf bir parça daha lüks yaşamak için. Açlık için değil.
Evet.
Biraz daha lüks yaşamak için o kadar.
Veya şey mesela Brahmanizm, hatta Rahman kelimesi Sanskritçe falan orada ortak bir kökten geldiğine. Şimdi Rahmani bir yaratıcı tasavvuru var orada. Diyelim ki Yahudilikte ise gazap tanrısı bir model var.
Evet.
Halbuki İslam Allah'ın hem celali isimleri hem cemali isimleri olduğu
dengeli bir şekilde.
Denge. Tabii. Evet. Bir denge. Şimdi dengede kaçırdığın zaman ucunu o zaman kendi yaşamından da o dengeyi bozuyorsun.
Hatta hocam tasavvufi hallerin ve makamların hep dengesi vardır. Mesela havf ve reca deriz.
Evet, evet.
Yani korkacaksın ama ümit de olacak.
Evet.
Sırf korku olursa sefer Allah'tan kaçarsın. Tamamen ümit olursa haramları işlemeye başlarsın dersin.
Evet.
Allah affeder nasılsa.
Mesela havfun kontrolsüz hale geldiğini varsayalım hocam. Diyelim ki panik atak dediğimiz rahatsızlıkların bir sebebi şeydir işte. O
kontrolsüz
reca dengesinin bozulması, recanın diyelim ki atıyorum sıfırlanması ve o korkunun bazen bir dip dalgası biçiminde gelmesi, bir tsunami'ye yol açması. Ve şey diyelim ki her şeyden korkmayabiliyor. Belirli bir şeyden ama dehşet korkuyor. Mesela diyelim ki kapalı yerde kalma korkusuna dönüşebiliyor bu. Ya da her an ölecekmiş gibi. Ama bu yani hani ölüm geldi geliyor biçiminde bir pozitif bir ölüm bilinci değil yani. Eli ayağı da birbirine karışıyor, beni betse atıyor, hayatını sürdüremez hale geliyor.
Hocam tasavvuftaki ölüm korkusu sizi aktiviteye itiyor.
Aynen.
Diyorsunuz ki ölebilirim, hazırlık yapmam lazım.
Evet.
Yani yarın yolculuğa çıkacak bir yolcu gibi bavulunuzu hazırlıyorsunuz.
Evet.
Tabii ayet-i kerimede fetezevvetu feinne harezzeti takva diyor Allah-u Teala. Azıklanın.
Evet.
Azığın en hayırlısı takvadır.
Evet.
Yani ahirette de öyle peynir, zeytin götürecek halimiz yok.
Evet.
İnfak ettik. Ramazan geldi, oruç tuttuk. Bir insanın yüzüne gülümsedik. Bunları paketleyip Allah'ın huzuruna bunlarla gideceğiz. Ya Rabbi ben iyi bir insan olmaya çalıştım. Senin kitabını, sünnetini yaşadım. Diyerek Allah'ın huzuruna varacağız. Yoksa orada mal, mülk, kalbi selim ayete geçiyor zaten. Hocam şimdi bir de şu var. Bir kısım insanlar yani sağlıklıyken yanlış uygulama sonucunda hasta oluyorlar. Bir de hocam bazı şizofren tipler tasavvufa giriyor.
Evet.
Bunların özgüveni çok yüksek olduğu için çok çabuk şeyhlik falan elde ediyorlar bir şekilde. Evet. Bunlar ümmetin başına bela oluyor.
Şimdi tabii. Şimdi gördüğü aslında halüsinasyon hocam.
Aynen.
Ama onları zuhurat olarak yorumluyor. Manevi haller olarak yorumluyor. Halbuki halüsinasyon psikolojik hastalıklardan kaynaklı şeylerdir. Mesela diyelim ki dinleyicilerimiz Akıl Oyunları filmini izlemiş olabilir. Orada çok ünlü bir şey var. Matematikçi var. Mesela adam gördüğü siyah küçük cüce insanlar görüyor hocam. Bu gördüğü bunun halüsinasyon olduğunu şeyde fark ediyor. Birden jeton düşüyor. diyelim ki 10 yıldır bu cüceleri görüyor ama bunlar 10 yıl yaşlanmamış. Birden jeton düşüyor. Aa, o zaman bunlar gerçek değil diyor yani. Şimdi halüsinasyonda olay şu hocam.
Olmayan bir şey görüyorsunuz.
Olmayan bir şey görüyorsun da o inanıyor, o olduğuna inanıyor. Yani hani şunu diyebilse, ya bu bir bende şeydir.
Hayal gördüm hani.
Hayal gördüm dese o hastalık sayılmıyor. Ama onu gerçek olduğuna inanıyor ve hayatını da ona göre kurguluyor. Şimdi halüsinasyonlar yaşıyor ama bunun adına şey veriyor yani, zuhurat veriyor. Zuhurat diyor ve ondan sonra tabii bununla ilgili bir sürü problemler. Şimdi tasavvuf insanın kalbi hastalıkları için çözüm üretiyor. Psikolojik hastalıklar ile kalbi hastalıkların kesişim kümesi var ama
ince bir çizgi değil mi hocam?
Ama bazı şeyler ortak bir alan var ama bazı şeyler tamamen, diyelim ki bir insan paranoid olabilir, psikopat olabilir, şizofren olabilir. Bunların doğrudan tasavvufta doğrudan bir tedavisi yoktur.
Biraz yani, hocam sanki faydası oluyor ama
faydası o,
bazen şunu oluyor, zararı da oluyor.
Tabii koruyucu hekimlik olarak yararı olur. Uygun sosyal ortam olarak, yani buna psikoterapi değil de psikoterapötik etki deniyor.
Direkt şeysi yok.
Doğrudan değil, dolaylı etkisi var ama onun mutlaka öbür taraftan da şeye devam etmesi lazım. Psikolojik ya da psikiyatrik tedavisine devam etmesi lazım.
Çünkü hocam öyle bir özgüven oluyor ki bu tür tiplerde. Yani evet. Siyasete girse çok çabuk yükseliyor. Çünkü kendine evet. Çok inanmış. En ufak bir şüphesi yok.
Evet.
Tabii sonra çok büyük hata yapıyor, ayrı konu. Yani hocam bu teşbih hata olmasın. Hani bu var ya diktatörler.
Evet.
Pek çoğunu biz İslam aleminde gördük.
Kesinlikle.
Kendinde en ufak bir şüphesi yok. En yükseği yükseliyor ama sonra hepsi idam ediliyor maalesef. Veya bir darbeyle çok feci şekilde öldürülüp.
Veya insanların başına büyük bir bela oluyor. Daha önceki programlarda bahsetmiştik hocam. Emin Acar Üstad'dı değil mi? Ankara'da.
Evet.
Bir şey tasavvuf ustası. Aynı zamanda şey de psikiyatrdı.
Eyvallah hocam.
Mesela şey diyordu. Psikiyatrik vaka kendisine geldiği zaman o psikiyatrik kısmıyla ilgili olarak psikiyatristlere yöneltiyordu.
Hocam tabii normali bu. Çünkü bazen dediğiniz gibi illa bir ilaç kullanması gerekiyor. Yani bazı evet. Hormonal dengesinde bir dengesizlik oluyor. Bazıların hakikaten manevi bir sıkıntı oluyor. Şimdi hocam bu genelde bizde pek ayırt edilmiyor maalesef. Geçen bir hocamız da bunun sebebini şöyle açıklamıştı. Bir psikiyatrist hocamız. Dedi ki bizim kültürümüzde bir kardeşimiz bu tür psikiyatrik bir vaka olduğu zaman genç kızsa bunu kimse almaz, evlenemez. Genç delikanlı ise hiç kimse buna gelmez diye. Buna hep hocam cin peri hikayesi uyduruyorlar. Yani çocuk esasında psikiyatrik bir vaka.
Evet, evet.
Ama psikiyatriste gitse, iğne ilaç kullanıp Bakırköy'de tedavi olsa diyecekler ki ya bu çocuk tımarhaneye girmiş çıkmış. İleride tekrar hastalık yükseler. Aman kızımızı vermeyelim. Bu sefer bundan kaçmak için diyor ki hocam aile, ya bizim çocuğumuzda işte büyü yapılmış. Ya şu anda Türkiye'de hocam inanın 80 milyonuz ya.
Evet evet.
Özellikle hanımefendiler arasında çok yaygın bu. Neredeyse 65 milyonu büyülü. Ya bu kadar büyü yapacak insan da yok. Bu kadar büyü malzemesi de yok.
Evet. Bir de olduğunu varsayacağım. Bilen de yok. Hocam diyelim ki gerçekten var. Ya o zaman dünyayı bunları yönetiyor olması lazım, öyle değil mi? Büyücülerin, cincilerin, medyumların yönetiyor olması lazım.
Bunlar bu kadar etkiliyse o zaman dünyayı yani seçim yapmaya da gerekiyor.
Sadece nerede etkili hocam? İnsanları tavlamakta etkili. İnsanlar şey diyor, bir kez o sürece giren benim gördüğüm o hocam.
Çıkamıyorlar oradan.
Hep o döngü içerisinde kalıyor yani.
Hocam yanlış anlaşılmasın, biz büyünün olduğunu inanıyoruz.
O ayrı bir şey.
Var, tedavisi ama, var ama şimdi
bunun bir ticarete dönüşmesi.
Evet. Bu ayrı hocam, hani yapanlar başka da fizyolojik bir rahatsızlığı psikolojik diyerek.
Evet.
Daha doğrusu psikolojik bir rahatsızlığı
fizyolojik diyerek
veya cin periye
bağlayarak
atarak. Bu sefer ne oluyor hocam? Bir de iki taraf var bunun. Bir, bu kardeşimiz yani ileride işte evlenmesi açısından bir sıkıntı olmuyor. Yani cinler gelmiş canım. Şimdi cinler gidince bir daha geri gelmez. Sihir bozulursa tamam, çocuk normale döner gibi bir algı var.
Evet.
İkincisi de hocam sanki suçu cine, periye, şeytana atıyoruz. Yani bir adam hocam her akşam meyhaneye gidiyor. Kadın diyor ki ya benim kocam esasında iyi bir insan ama buna büyü yapmışlar. Yok böyle bir şey kardeşim. Yani koca nefsine uymuş.
Yani.
Nefsini yenecek işte. Bunun tek çaresi bu. Koca gidip bunu okutmanın faydası var mı hocam?
Yani onun kendini okuması lazım.
Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı okuyarak iyi etmedi ki.
Evet.
İçkiyi onları kademeli olarak azalttı. En son içkiden vazgeçin ayeti gelince bütün Medine sokakları içki aktı. Yani tedricen bir Peygamber Efendimiz terapi yaptı. Yani
evet.
Deyim yerindeyse.
Evet, evet.
Sahabe-i
evet.
Kirama. Şimdi kardeşimizin her türlü pislik var hayatında. İçki evet. var, kumar var, o var, bu var, şu var. Efendim bizim işte beye büyü yapmışlar. Ne yapalım? Hoca hoca gezelim.
Hmm.
Kardeşim yani hocaların dediğini yapın siz. Tamam duada var ama hoca diyor ki ya içki haramdır, şu haramdır, kumar haramdır, şeytanın pislikleridir bunlar. Bu adam buna inanmadan, kendi kalbini değiştirmeden benim dışarıdan okumamla iyi olur mu hocam?
Şey gibi hocam, insanlar bakıyorsunuz zayıflamak için diyetisyene gidiyor. Diyelim ki 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık programlar alıyorlar. Bazen ömrü boyunca buna devam ettiriyor. Ama öbür taraftan diyelim ki manevi bir hastalığı var, varsayalım kalbi bir rahatsızlığı var. Hoca üfleyip geçecek ya da psikolojik sorunlar var. Diyelim ki obsesif kompulsif takıntılar var. Psikolog bir hipnoz yaparak onu iyileştirecek. Böyle olmaz. Yani onlar da bir süreç. Yani psikolojik tedavi de bir süreçtir. Manevi, ruhsal gelişim de bir süreçtir ve insanın o bedeli ödemesi lazım.
Hocam
yani.
Bu konuda çok güzel bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. İnna Allah la yugayyiru bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah hiçbir kavmi değiştirmez, onlar kendilerini değiştirmeden diyor. Bunu biz ferde uygulayabiliriz. Allah hiçbir kimseyi zorla değiştirmez. Yani adam müminken bunu illa kafir yapayım. Kızıl kafir, inançsız bir herif de bir anda mümin yapayım demez.
Evet.
O adam kendisi gayret edecek. İlk adımı siz atacaksınız. Ya Rabbi beni affet, tövbe edeceksin. Bir gözyaşı dökeceksin, eline bir tesbih alıp Allah diyeceksin, estağfurullah diyeceksin. Allah acıyacak sana, sen bir adım attın sonra Allah sana bin adım yaklaşacak.
Evet.
O olur. Ama ben oturayım. Yani kilo problemim var. Bir dua etsin birisi. Bir anda kilolarım yok olsun. Ciddi bir hastalık var. Dua olabilir. Hepsi olur. Ama yani bedavadan dua ile iş yaptırmak yok. Yani şuraya geldik hocam. Bugün psikiyatrik vakalar sufiler arasında görülüyor. Bunların bir kısmı ümmetin başına bela. Hocam yakın zaman hapse giren, isim vermeyelim, yakın zaman hapse giren, abuk subuk televizyon programları yapan nice insanlar gördük biz.
Ha, evet yani. Yani ve tarih boyunca da hep var bunlar yani.
Hocam bu adamı bir gayrimüslime gösterseniz onun evet. yaptığı televizyon programlarını kesin şu der. Ya bu adam delinin birisi der. Yani bak Müslüman demiyorum. Gayrimüslim, bir Hristiyan, bir Yahudi bile ya bu adam normal değil kardeşim.
Evet.
Hiçbir dini harekette böyle abuk subuk kadın kızı dans etmek, müzik yapmak yoktur. Bu nereden çıkmış demez mi hocam?
Yani evet. Ya da elimi öpen cennetliktir diyen insanlar var. Ya da
diyeyim diyenler var.
Mehdi'yim diyenler dediğiniz gibi. Ya da tek hakikatin kendisi olduğunu söyleyen, ömrünce hiç yanılmadığını söyleyenler var. Yani bir insan nasıl ömrünce yanılmaz ki yani?
Peygamberlerin bile zellesi oldu bir yerde.
Yani.
Tabi hocam burada şu yanlış anlaşılmasın. Yani biz bunları söylerken bu işin ehil olanlarına falan bir sözümüz yok.
Tam tersi ehil olanlarını
korumak
için bu. Şeye bakıyorsunuz hocam mesela Kelebazi'nin taarrufu, Sühreverdi'nin avarifi, Kuşeyri'nin risalesi, Hucveri'nin keşif mahcubu. Sunuş yazıları hocam çok ilginç. Ön söz şey diyorlar, siz daha iyi bilirsiniz. Mustasvife, mutasavvuf bozuntuları yani geçinenler. Kitaplarının asıl amacı tasavvufun etrafındaki bu şeyi karanlık perdeleri yırtmak olduğunu söylüyorlar.
Geçenlerde bir hoca efendi, çok saygın bir tasavvuf büyüğümüz bir ilan verdi hocam. Tabii medya şimdi biliyorsunuz herkesin resimlerini, videolarını buluyorsunuz internette. Bunları böyle süsleyip aşırı övgülerle tekrar organize edip yayınlıyorlar. İşte büyük Allah dostudur, bir şefaat ederse şu olur, bir selam verirse bu olur.
Oy, oy, oy.
O da dedi ki ya ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Yani ashab bile kendinde bu kadar emin değilken, peygamberler bu kadar değilken ben Allah'ın aciz kulu nasıl olurum diye bunları yalanlamak durumunda kaldı. Şimdi hani şeyh uçmaz, mürit şeyhi uçurur hikayesi de var. Yani
evet.
bu tür paranoid şeyleri birimiz besliyoruz.
Evet.
Yani şeyhlik makamını bir şekilde zorla mustasif dediğiniz insan ele geçirmişse benden büyük yok diyor bir kere. Müritleri de bunu bir halt zannediyor. Şeyhimizden daha büyük yok falan. Böyle hocam böyle kendi kendini besleyen bir
sistem o kurulu.
Yani böyle kör bir çıkmaza giriyor insanlar.
Aklıma şey geldi hocam, Aziz Pavlus geldi.
Evet.
Şimdi Aziz Pavlus hani öyle bilindiği için Aziz diyoruz, yoksa Aziz denilecek bir isim değil bizim açımızdan. Hazreti İsa hayattayken Hazreti İsa'ya inanlara zulmeden birisi yani. Tarsus'tu
Pavlus,
bu arada
evet.
yani. Tarsus'tu. Şey Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden sonra bir zuhurat yaşadığını, manevi hal yaşadığını söylüyor ve ondan sonra mesela kendisini şey ilan ediyor. peygamber ilan etmek istiyor. Kendini peygamber ilan edebilmek için Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu yapıyor.
Evet.
Yani şeyde peygamber diyelim ki Hazreti İsa peygamber olsa o asap bir konumunda bile olmuyor. Yani nedir? Muhadram hani aşık Veysel Karani pozisyonunda olacak.
Ama bunu Tanrı ona, yapınca
ona peygamber. Şimdi bakıyorsunuz da insanlar işte şeyhini, ustasını böyle aşırı derecede yüceltenler aslında üstü örtülü olarak kendini kendine bir yukarı.
Ya bu kadar muazzam büyük bir zatın müridiysem düşünün yani, ben de yani boş bir adam değilim. Bu kadar harika bir insanı yakalamışım, keşfetmişim, onun yanında olmuşum.
Ya da öte tarafı garanti etmişim, boş beleş. Yani sadece bağlandım yeter gibi bir mod oluyor.
Hocam
yani.
Şimdi ona inşallah ikinci bölümde biraz daha devam ederiz. Yani tasavvuftaki bu tür manevi sıkıntılar nelerdir? Çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi şeyden bahsediyoruz. Yani tasavvuf yoluna giren bazı özgüven yüksek, paranoid, şizofren tipler var.
Evet.
Yani o kadar özgüven yüksek ki adamı yani hakikaten siz de inanıyorsunuz. Hocam genelde insanlar özgüveni çok yüksekse başkası da ona inanır.
Evet.
Söyle hocam mesela bir örnek vereyim size. Sizi biz durdurur polisim diye. Ama çok özgüveni var. İnanırsınız değil mi?
Tabii yani.
Ama sağa sola bakan, kendisinden çekinen bir adam ben polisim dese, savcıyım dese. Acaba biliyorsun piyasada çok dolandırıcılar var. Adam gidiyor mesela bir mağazaya ben savcıyım diyor. Evet. Yeni geldim diyor. Şuradan şunları şunları gönder evime diyor. İş yeri sahibi korkuyor. Ya diyor şimdi.
Gerçekten
savcıysa başıma iş almayayım. Hemen emir dersiniz efendim deyip gönderiyor. Ve ben binbaşıyım diyor. Yani böyle üst rütbeleri kullanarak piyasada hocam her devam eder bu tarih boyunca devam etmiş hala devam eder. Her gün gazeteyi açın. Ben polisim, ben avukatım, ben bilmem neyim diyerek insanları kandıran hatta ben cinci hocayım diyenler de var.
Evet.
Cinleri salarım üzerine diyenler de var. Şimdi hocam o yüzden yani bu tür insanları keşfetmek bayağı zor. Bunlar yani tasavvuf işte bunun hocam çaresini şöyle bulmuşlar. Yani kibir hastalığı olmayacak.
Evet.
Tevazuyu getirmişler. Bir de şeriat hocam önemli bir
evet,
çizgi.
Evet, evet, evet.
Yani bir insan hocam şeriat ölçüsü varsa o güzel bir ölçü.
Şeyde hep vurgulanır ya hocam sufi kitaplarında. Zahire muhalif her batın
batıldır.
Yani İslam'ın zahiri kurallarına aykırı diyelim ki adam şey diyor yani namaz kılıyor musun? Diyor ki kılıyorum. Nasıl kılıyorsun diyorsun.
Daimi namazdayım diyor.
Diyor ki namaz niçin kılınır? Allah'ı zikretmek için kılınır.
Ben
de zikri daim halindeyim.
Veya içki içiyor. Benim içtiğim içki diyor şerbete dönüşüyor.
Şerbete dönüşüyor. Evet. Şimdi mesela bu aslında bu tiplerin hocam en fazla burada hemen kendilerini aslında ele veriyor. Çünkü onlar çünkü İslam'ın çerçevesinde bu hasta bir ruh hali İslam'ın çerçevesinde kalır mı hocam?
Kalmaz.
Kalmaz.
Yalnız hocam son zamanlar ben şöyle bir şey tespitte bulundum. Bir batın var. Tasavvuf batını kabul ediyoruz. İç alemimizi düzeltiyoruz. Bir de batınilik denen sadece iç aleme inanan zahiri kabul etmeyen bir akım var.
Evet.
Hocam bazı tarikatlarda bile maalesef şeriat inkar ediyor. Yani şeriat avam içindir.
Evet.
Biz yükselmişiz. İşte biz zikirle, sema ile, böyle yüksek manevi hallerle, yoga ile ne bileyim bu işi açtık diyen gruplar çoğalmaya başladı sanki hocam.
İlginç hocam. Kelebazi'nin tarifini okuyordum. Orada soru sormuş. Mükellefiyet kalkar mı? Ermişlerden mükellefiyet kalkar
yani
mı?
Yani şeriat ölçüleri kalkar mı?
Şimdi bir de cevap diyor. Mükellefiyet üstüne yük olmak anlamında ise
kalkar.
Çünkü sen bunu içten gelerek gönüllü olarak yaparsın. Ama her durumda o senin sorumluluk alanındır yani.
İmam Rabbani şunu açıklamış hocam. Diyor ki tasavvufun amacı fıkhın bize emrettiği emirleri ve yasakladığı haramları severek
gönülden yapmak.
Yani bir haram görünce böyle zoraki ayrılmak değil. Harama bakacağım diyorsun ama zorla gözlerin ayrılmak öyle değil. Yani tiksinerek oradan kaçmak.
Evet.
Allah size emretmiş bir şeyi zekat ver diyor. Severek
yapma.
Böyle zevkle vermek. Hani cebinde akrep gibi var da sokmadan değil de.
Evet.
Böyle fazla fazla vermek. O yüzden hocam bugün de bu şeyi ayırt etmek lazım. Maalesef batıni gruplar çoğalmaya başladı. Ya kardeşim esas olan sevmek, sevilmek hakikattir. İşin hakikatidir diyerek. Tabii ki hocam zahir hepsi değil. Ama bir karpuz alırken pazardan kabuğunu soydurup almıyoruz.
Evet.
Eve gelince kadar karpuzda bir şey kalmaz ortada. Kabuğunla beraber hepsi güzel. Kabuğu evet. Ayrı güzel, içi ayrı güzel.
Evet.
Yani şimdi böyle bir akım da var hocam. Onu o konuda bizim yani uyarmamız lazım.
Kesinlikle. Şey hocam, ben takılıyorum, bu tarz arkadaşlardan var çevremde. Şey diyorum. Peki hadi sen bedenini bırak bakalım. Senin özün ruh değil mi?
O zaman yemek yeme, su içme, uyuma.
Yani.
Çünkü ruh bunların hiçbirine ihtiyacı yok.
Evet. Yani biz hem bedeniz hem ruhuz. Dolayısıyla bizim bedenimize ait olan, diyelim ki Müslüman kalıbını kıbleye çevirdi. Pekala kalbini Allah'a çevirmemişse ne oluyor? Eksik. Şimdi kalıbını kıbleye çevirmek gerekli ama yeterli değil.
Evet, aynen hocam.
Ha, şu da yanlış. Kalıbımı kıbleye çeviriyorum ama kalbimi çeviriyorum, çeviremiyorum. O zaman
bırakayım.
Bırak, o da yanlış. Çünkü İbn Ataullah İskenderi Hikem'de şey diyor, vurguluyor çok. Zikirde gafil olmak diyor. Zikirden gafil olmaktan daha iyidir.
Tabii. Zikirde bugün gafilsin, belki yarın gafilsin.
Evet.
Kurtulursun.
Yarın kurtulursan.
Ama zikirden gafilsen, o yani zaman, zikir çekmiyorsan, he, hiçbir zaman senin ihlası yakalaman, o Allah ile beraberliği yakalaman mümkün değil.
Değil. Hastanedesin, tedaviye cevap veremiyor olabilirsin bugün.
Ama yarın verirsin.
Sonuç olarak o ortamdasın yani sen.
Aynen hocam. Hocam hakikaten günümüzde tabii şöyle bir baskı var Müslümanlar üzerine. Şimdi Batı alemi işte tesettüre karşı, İslam'ın faiz anlayışına karşı, hatta hocam çocukların sünnet edilmesine karşı, kurbanların kesilmesine karşı. Yani adamlar en çok eti Batılılar yerler. Bizim kurban fakirlere kurban dağıtmamızı bir katliam olarak görüyorlar. Yani Hindiler kendileri yılbaşında keserler. Şimdi hocam İslam'ın şeriatı, özellikle de hocam İslam'ın buna biz şey diyoruz, şairi, sembollerine karşı bir düşmanlık var bugün Batı'da. Zamanla hocam bizi de savunamaz hale getiriyorlar böyle sanki. Çoğu tabii. Yani homoseksüellik konusunda mesela Müslümanların görüşleri belli.
Evet.
Bu haramdır, çok kötü bir şeydir. Bunu diyemeyecek hale getirmeye çalışıyorlar.
İşte sürekli bir propagandayla, evet, sürekli bir beyin yıkamayla, sürekli bir medyatik yönlendirmelerle onlar hiç durmadan şey diyor, yıpratılmaya çalışılıyor. Şey de ilginç hocam, mesela Türkiye'den Amerika'ya gitmiş birçok sufi, orada talebeleri olmuş vesaire. Sonra bunların bir kısmı mesela kopmuş. Hatta orijinal diyelim ki şey adını taşıyor. Türkiye'deki orijinal isimlerini taşıyor. İsim vermek istemiyorum. Çünkü buradaki orijinalleriyle ilgisi yok.
Ben de bir kısmını gördüm hocam onların.
Siz İngiltere'de de Amerika'da da görmüşsünüzdür. Şimdi bakıyorsunuz ki İslam'la ilişkisini kesmiş. İslamsız tarikat, İslamsız tasavvuf, yani o kadar garip bir şey. İslamsız tasavvuf, böyle bir şey olabilir mi? Ama daha ilginç nokta şu. Bunlar şimdi hocam bir kısmı Türkiye'ye gelip Türkiye'de tırnak içinde sosyeteye dönüp faaliyet yürütüyor. Mesela sufi meditasyon seansları diyorlar.
Aslında hocam bu ilk
Türkiye'de yapıyorlar bunu.
Çok ilginç hocam. Yani ben de gördüm internet, Sema diye hocam, pembe kıyafetler, abuk subuk, mor tennureler.
Mesela ona sufi dans diyorlar. Sufi dans diyorlar ve onları başka müziklerle ve başka danslarla tırnak içinde onu mesela erotik bir hava katıyorlar. Yani sen erotik bir dans yapıyor olabilirsin. Bu başka bir şeydir.
Hocam geçen Fransa'da bir şarkı yapmışlar. Üzerine pembe kıyafetli dönen bir
Semazen
yapmışlar. Çok üzüldüm hocam yani. O yüzden hani bu dikkat olmamız lazım. Yani tasavvufun içi de hocam bu şekilde yani boşaltılmaya çalışıyor. Yani paranoid şeyden başladık bugün.
Evet.
Hastalıklı yaklaşım dine. Yani hocam din insana hidayet eder. Yol gösterir. Siz dine yol gösterecekseniz o zaman siz Allah'tan daha çok biliyorsunuz.
Ben şöyle düşünüyorum hocam. Şimdi Batı'da İslam'ın modern zamanlarda da yayılışı çok büyük ölçüde şey aracılığıyla oldu. Arnold'un mesela İntişar-ı İslam Tarihi kitabı geçmişte İslam'ın büyük ölçüde tasavvuf yoluyla, sufi yoluyla yayıldığını gösteriyor. Ama günümüzde de Batılı entelektüellerin, diyelim ki Rene Girondo'dan itibaren Batı'daki isimleri de büyük ölçüde tasavvuf aracılığıyla İslam'a girmiş isimler. Dolayısıyla tasavvufun Batı'da etkili olmasını istemiyor Batı dünyası.
İçini boşaltıyor o zaman.
Evet. Hmm. İçini boşaltıyor ve diyelim ki oradaki sahici sufi yollarına isimler giriyor. Oradan icazet alıyor. ayrıldıktan sonra onları manipüle ediyorlar. Hmm. İslam'la ilişkisini kesip yani, bir bozma çabası yürütüyorlar.
Bir Mevlevi şeyhinden bir şekilde bir belge alıyorlar.
Evet, evet, evet.
Bir Kadiri şeyhinden, bir Şazeli şeyhinden. Sonra bu sağlam ve otantik yolu New Age dediğimiz hocam, hani yeni çağ dinleri diyorlar,
evet,
ya.
Evet, evet, evet.
Temelsiz böyle müzik olan, dans olan, böyle yani absürt bir ritüelleri olan, hiçbir kuralı olmayan.
Evet.
Yani hani bir şer'i kuralı olmayan bir hale, kadın erkek ilişkileri tamamen flu diyelim hocam. Hiçbir arada şu bu engel yok. Hocam hakikaten bu büyük tehlikeyi de biz söyleyelim ki yani bazen bunlar... Şunu da söyleyeyim, sana hoşuna gidiyor hocam böyle anlayışlar.
Tabii çünkü keyfine uygun.
Yani hem cennete gideceksiniz. Çünkü siz sema yapıyorsunuz, zikirle evet. meşgulsunuz, Allah diyorsunuz. Yani Mevlana'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den, evet. Hacı Bayram Veli'den kitaplar okuyorsunuz. Yani bunu kimse bir şey diyemez. Bir de hocam sosyal hayatta hiçbir sınırlama yok. Paranızı faize yatırıp oradan faiz geliriniz olabiliyor. Kadın erkek ilişkilerinde tamamen kendi nefsinizi istediğince duruyorsunuz. Hiçbir kural ve kaide de yok yani. Ne yani, güzel iş.
Evet. Şimdi bazı dinleyicilerimiz şöyle diyebilir. Ya bunlar Avrupa'da, Amerika'da bize ne? Öyle olmuyor. Oradan çünkü Türkiye'ye geliyorlar. Ve Türkiye'de artık bu tür şeyleri yapıyorlar. Programlar yapıyorlar.
Ve Türkiye'de de son zamanlarda zenginleşen İslami camia parasını harcamak istiyor. Yani bayağı israf manasını söylüyorum
evet,
bunu.
Evet, evet.
Bunları da kendine çok çıkar yol buluyor. Abi, ne güzel yol işte. Hem evet. maneviyat var.
Evet.
Hem din hem dünya.
Evet. Şimdi ben bazı arkadaşlara demişti hocam biz de şey yapıyoruz işte sufi dans programlarına katılıyoruz falan fotoğraflar gönderdi. Hocam dedim ama bu şey bu başka bir şey yani Türkiye'de Mevleviler var, sahici Mevleviler var.
Var evet.
Dervişler sema programları, merasimleri de icra ediyor ama bu başka bir şey yani. Şimdi o zaman sahicisi olmasa anlayacağım da sahicisi varken niye burada olasın yani o zaman?
Öyle hocam.
Ya da o zaman bunun adına niçin şey diyesin?
Sufi dans diyorsun.
Sufi dans diyesin yani.
Tasavvufla alakası yok çünkü.
Evet.
Tasavvuftaki bir zikirdir hocam. Hep Allah denilir, abdestle girilir. Zaten bir de şu var hocam, ben bunu İmam Rabbani de söylüyor. Yani farzlar diyor yerine getirilmeden yapılan nafile ibadetler aldanmışlıktır. Adam üzerine farz olan namazı kılmıyor.
Evet.
Orucu tutmuyor. Zekatını vermiyor. Ama sema yapıyor.
Evet.
Yani zikir işte var bir parça. Ama diğer dini farzla yerine gelmediği zaman bunlar temelsiz bir binaya benziyor. Hani onları yaptığın zaman nafile ibadetler güzel.
Evet.
Yani belki bugün hocam bunu söylemek lazım. Çünkü günümüzde her şey birbirine karışmaya başladı. Gerçek manevi disiplinlerle bu tür nefsin hoşuna giden, evet. nefsi şımartıp egoyu şişiren, yani fısıyor diyor hocam, yani sahte maneviyat yolları bizi Allah'a götürmez.
Evet, çağımızda sahte maneviyat yollarının en böyle şey olduğu, tavan yapmış olduğu zamanlar.
Bunu İmam Rabbani çok güzel bir şeyle açıklıyor. Yani diyor bu Brahmanlar, Budistler, yoga yapan yogiler, bunların hepsi diyor riyazet açısından bizden geri kalmazlar.
Evet.
Az yeme, az içme, az uyuma, bir mağarada evet. yalnız yaşama, hepsi var bunlarda. Ama olmayan ne? Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın emirlerine uygun olmadığı için diyor. Onların bu riyazatları onların nefislerini şımartır. Hocam tabir yerindeyse egolarını şişirir.
Evet.
Onlar da bu ego şişmesini maneviyat zannederler.
Evet.
Hocam bugün Türkiye'de sanki pek çok yoga, reiki bilmem meditasyon kulüpleri, kursları falan da insanların egosunu kişisel gelişim adı altında şişiriyor. Bu insan özgüvenli falan böyle kendilerini bir guru falan zannediyorlar. Halbuki Allah'a inancı zayıf, peygamberi kabul etmiyor. Kitabı Kur'an'ı hiç kapağını kaldırmamış. Ama özgüven veriyor hocam. Yani bu adam bu halde 1000 sene yaşasa bir kere tövbe edip Kur'an-ı Kerim okumaz mesela.
Evet. Burada hocam bir yandan da şunu söylemek lazım benim anladığım. Özellikle son çeyrek yüzyılda hocam tasavvufa ilgi patlaması var. Bu dünyada daha önceki bir dönemde oldu.
Evet.
Yani şeyde hatırlarsınız bizim üniversitede okuduğumuz zamanlar 85'li yıllarda hocam tasavvuf hala şey gibi algılanırdı. Tırnak içinde köylü gibi algılanırdı. Ama
köylülerin yani yaptığı
böyle şeyler.
Ama sofuluk, hatta hocam bizde sofu derlerdi. Sufi değil ya, sufiye sofu derler. Sofu da böyle kaba softa hani
gibi, ya da şey, köyde yaşayan, kasabada yaşayan
cahil dindar.
Cahil dindar, evet. Ama mesela o zamanlar şey çevirileri başlamıştı. Avrupa'da, Amerika'da tasavvuf yoluyla İslam'a girmiş isimlerin çevirileri başlayınca akademik çevrelerde yavaş yavaş şey başlamıştı. Aa ya, bu böyle bizim bildiğimiz gibi değil. Sonra tasavvuf klasikleri çevrilmeye başlandı. Onlarla birlikte falan hava birden değişmeye başladı. Bu defa insanlar bunun rantından bir şeyler kazanmaya başladı. Şimdi liberal ve sol çevrede tasavvufa karşı çok büyük bir şey doğdu. Son 25 yılda.
Bunlar aydınlanmış yüksek ruhlar, şeriatçı değil bunlar. Yani şimdi daha aydın insanlar geliyor mu hocam?
Şimdi şöyle bir tarafı var yalnız hocam. Şimdi liberalizm ve sosyalizm bir ekonomi tezi olarak insanlara güçlü referanslar veriyor. Bir, ama kalbinin açlığını doyurmuyor. Bu defa işte öyle bir arayış başlıyor aslında. Bu anlamda olumlu bir şey.
Güzel bir şey tabii ki.
Güzel bir şey. Fakat bizim geleneksel tarikatlar bu insanlara ne yapamıyor?
Ulaşamıyor.
Bunlara ulaşma yollarını açmak lazım. İşte kamuya dönük radyo programları, televizyon programları güzel şeyler. Mesela benim yakınen gözlemim, diyelim ki Mesnevi sohbetleri çok yaygınlaştı ya hocam. Mesela eyvallah. Mesnevi sohbetleri bu insanların en çok uğrak noktalarından bir tanesi oldu. Diyelim ki bu insanlar doğrudan bir dergaha gitmeye çekiniyor ön yargıları nedeniyle. Hı hı. Ama bir Mesnevi sohbeti oldu mu şey diyor. Katılıyor.
Seve seve katılıyor.
Yani dolayısıyla liberal ve sol çevreye onların anlayacağı dille de tasavvufun anlatılmasının bir şeyi var.
Ama önemi. Hocam şöyle, onları oradan alıp İslam'ın hakikatine getirmek
tabii,
lazım.
Tabii tabii.
Şimdi hocam Necip Fazıl düşünün. Yani hocam daha bir adam ya. Yani tarihte az bulunan bir insan. Yani daha önceki hayatı çok berbat.
Evet.
Ama Abdülhakim Ervasi ile tanıştıktan sonra da
bambaşka bir
insan oluyor. Yani tamam, o sol çevrede ne dersen de artık ona.
Evet.
Layık çevrede. Ama onu orada alıyor. Dört dörtlük bir yani Müslüman yapma yolunda çok ciddi mesafe kat ettiriyor. Tabii ki dört dörtlük olmak hocam kolay iş değil. Şimdi hocam netice olarak şunu söyleyelim. Yani bugün özetlersek kişiden başladık. Böyle psikolojik rahatsız olan tiplerin tasavvufa girip tasavvuf içini boşaltması var.
Evet.
Kasten girip kasti olarak içini boşaltanlar var. Bir de gerçekten samimi olarak tasavvufu devam ettiren güzel gruplar var. O zaman hocam bizim şuurlu ve akıllı olup sağlamına, sağlıklısına ve geleneksel olanına gitmemiz, oradan istifade etmemiz gerekiyor herhalde.
Kesinlikle.
Öyle hani yeni türede tipler, yollar pek makbul değil.
Aynen öyle. Bir uzakta şehirde yaşayan bir arkadaş bana söyledi, işte hocam dedi, ben bir ara şöyle bir organizasyona dahil oldum. WhatsApp grubunda tarikat kurulmuş.
Allah'u ekber. Ne kadar ilginç
bu, ya. Peki dedim şey ne dedim, bu hareketin temeli ne? Bunlar işte böyle bir geleneksel silsileye ihtiyaçları olmadığını, doğrudan kaynaktan yararlandığını söylüyorlar. Peki geçmişleri ne? Geçmişleri 3 yıl, 5 yıl. Peki dedim, yani bu kadar kadim yollar dururken,
1400 senelik yol
dururken, yani böyle türedi bir yollar niye zaman kaybediyorsun ki, ayrılmış zaten. Yani hangi akılla gittin oraya diyorum ya,
WhatsApp
yani.
WhatsApp grubundan insan hidayet mi bekler? Allah'ım bekler.
Ya tabii WhatsApp grubu, ama orada kalmıyor. İşin ekonomisi de varmış hocam yani.
Eyvallah. Hocam bize WhatsApp grubu kuralım mı? Tasavvuf insan psikolojisi WhatsApp grubu. Muhterem dinleyicilerimiz, bu güzel sohbetimiz burada sona ermek durumunda. Bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş olduk. Tasavvuf ve insan psikolojisinde Ali Rıza Baycan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin, hepinize hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.